Ayrım 18.
Köpeği tarafından kurtarılan Remy Renault'un sahibi Bay Dubuse dün akşam bisikletiyle Naugis fuarından dönerken şişman bir kadın gelip yanıma oturdu. Şapkasını yanına koydu. Burnu bir bıçağın elmaya saplandığı gibi yüzüne saplanmış sanki. Burnun altında müstehcen bir delik her şeyi küçümsercesine büzülüyor. Çantasından ciltli bir kitap çıkardı. Çenesini tombul ellerine dayayarak dirseklerini masanın üzerine koydu. Karşımda ihtiyar bir adam uyuyordu. Tanıyordum onu. Çok korktuğum o gece bu adam da kitaplıktaydı. O da korkmuştu sanırım. Bütün bunlar ne kadar uzakta kaldı şimdi diye düşündüm. Saat 4:30'da otodidakt içeri girdi. Elini sıkıp onunla vedalaşmak istedim. Ama son konuşmamız pek hoşuna gitmemiş olmalı ki, şöyle uzaktan bir selam verip her zaman gibi içinde bir dilim ekmek ve bir çikolata bulunması gereken küçük beyaz bir paketi benden epeyce uzağa koymak üzere yürüdü. Biraz sonra resimli bir kitapla geri döndü ve kitabı paketinin yanına koydu. Son olarak görüyorum onu diye düşündüm. Yarın akşam, daha ertesi günün akşamı, ondan sonraki akşamlar bu masaya gelecek ve ekmeğiyle çikolatasını yiyerek kitap okuyup duracak. Bir fare gibi kemirik durmaya devam edecek. Nabo'nun, Nado'nun, Nodie'nin, Nis'in kitaplarını okuyacak. Okurken ara sıra küçük defterine bir özdeyiş yazmak için duracak. Oysa ben Paris'te, Paris sokaklarında yürüyeceğim, yeni insanlar göreceğim. O burada bulunduğu düşünceli ablak yüzünü lambalar aydınlattığı sırada benim başımdan neler geçecek acaba? Serüven denen aldanışa kapılmak üzere olduğumu tam zamanda hissettim. Omuzlarımı silkip gazeteyi okumaya koyuldum. Bouville ve çevresi, Monistier. 1931 yılı boyunca jandarma kuvvetlerinin yapmış olduğu çalışmalar. Monistier jandarma komutanı başçavuş Gaspar ile yanındaki 4 jandarma, yani Laguet, Nizan, Pierrepont ve Gilles, 1931 yılı boyunca boş durmadılar. Gerçekten de jandarmalarımız 7 ağır suç, 82 suç, 159 uygunsuzluk, 6 intihar ve 3 ölümle sonuçlanan 15 otomobil kazasıyla uğraşmışlardır. Jules de Bouville. Jules de Bouville Trompetçileri Dostluk Derneği. Bugün genel prova ve yıllık konser için kart dağıtımı yapılacak. Compostel. Belediye başkanına Legion d'Honneur verme töreni. Bouville Turist. Bouville İzciler Birliği 1924. Bu akşam saat 20:45'te aylık toplantı 10. Ferdinand Byron Sokağı, Salon A, gündem son tutanağın okunması, mektuplaşmalar, yıllık ziyafet, 1932 ödentileri, Mart ayı gezilerinin programı, çeşitli sorular, yeni üyeler. Hayvanseverler Derneği, Bouville Derneği. Gelecek Perşembe saat 15'ten 17'ye kadar Salon C, 10. Ferdinand Byron Sokağı, Bouville Genel Toplantı, mektuplarınızı başkana, dernek merkezine, Galvani Caddesi 154'e gönderiniz. Bouville Çoban Köpekleri Kulübü, Bouville Savaş Sakatları Birliği, Taksi Patronları Sendikası, Bouville Ecole Normal Dostları Komitesi. Ellerinde çantaları iki liseli çocuk içeri girdi. Korsikalı lise öğrencileri sever. Çünkü onları babaca göz altında tutabilir. Sık sık sırf zevki için iskemlelerin üzerinde kıpırdanıp durmalarına, gevezelik etmelerine göz yumar. Sonra hırsız gibi yaklaşarak arkalarına dikilir ve çıkışmaya başlar. Sizin gibi yetişkin delikanlılar böyle mi davranır? Bu halinizi düzeltmezseniz kitaplık yöneticisi olan bay müdürünüze şikayette bulunacak. Çocuklar karşı gelecek olurlarsa korkunç gözleriyle bakar onlara. Adlarınızı söyleyin bakayım. Okudukları kitaplarla da ilgilenin. Kitaplıktaki bazı kitaplar kırmızı bir haçla işaretlenmiştir. Cehennemin ta kendisidir onlar. Guy'ın, Diderot'un, Baudelaire'in yapıtları ve tıp kitapları bunlar arasındadır. Liseli bir öğrenci bu kitaplardan birini okumak isterse Korsikalı hemen işaret ederek öğrenciyi bir köşeye çağırır ve sorguya çeker. Biraz sonra parlar sesi bütün okuma salonunu doldurur. Siz yaştakiler için çok daha ilgi çekici kitaplar var, öğretici kitaplar var. Ödevlerinizi yaptınız mı bakalım? Hangi sınıftasınız? Onda mı? Peki saat 4'ten sonra yapacak bir şeyiniz yok mu? Öğretmeniniz buraya sık sık gelir, sizi söyleyeceğim ona. Öğrenciler sobanın yanında dikilmiş duruyorlardı. Küçüğünün çok güzel koyu renk saçları vardı. Teni neredeyse saydam, küçücük ağzı yaramaz ve gururlu. Bıyıkları yeni terlemiş iri kıyım arkadaşı dirseğine dokunup bir şeyler fısıldadı ona. Küçük yanıt vermedi ama yüzünde güven ve küçümseme dolu hafif bir gülümseyiş belirdi. Sonra ikisi birden acele etmeksizin raflardan bir sözlük çektiler ve kendilerine yorgun bakışları çevirmiş olan otodidakta yaklaştılar. Sanki onu görmüyor gibiydiler ama gelip otodidaktın tam yanına oturdular. Küçük esmer öğrenci otodidaktın solunda, iri kıyım arkadaşı da onun solunda yer almıştı. Ellerindeki sözlüğü hemen karıştırmaya başladılar. Otodidak salona şöyle bir göz gezdirdi. Sonra okumaya devam etti. Hiçbir okuma salonu bundan daha güven verici bir görünüşte olamazdı. Çıt bile çıkmıyordu. Şişman kadının soluğunu duyuyordum yalnız. Kitaplara eğilmiş, başlardan başka şey görülmüyordu. Bununla birlikte daha o anda tatsız bir olayın ortaya çıkacağını sezdim. Kitaplara dalmış gibi başlarını eğmiş olan bütün bu insanlar bir komedi oynuyorlardı sanki. Biraz önce üstümüzden bir acımızlık soluğunun geçişini duymuştum. Okumam sona ermişti ama gitmeye karar veremiyordum. Gazetemi okur gibi yaparak bekliyordum. Merakımı ve tedirginliğimi arttıran şey ötekilerin de beklemesiydi. Yanımdaki kadın kitabının sayfalarını daha çabuk çeviriyor gibi geliyordu bana. Birkaç dakika geçti, sonra fısıltılar işittim. Başımı yavaşça kaldırdım. Çocuklar önlerindeki sözlüğü kapamışlardı. Küçük Esmer konuşmuyordu. Kibarlık ve ilgiyle dolu yüzünü sağa doğru çevirmişti. Omzunun arkasında yarı yarıya saklanmış olan sarışın arkadaşı kulak kabırtıyor ve kıs kıs gülüyordu. Acaba konuşan kim diye düşündüm. Konuşan otodidaktı. Yanındaki genç çocuğa eğilmiş gözleri gözlerinde ona gülümsüyordu. Dudaklarının kıpırdadığını ve ara sıra uzun kirpiklerini titrediğini görüyordum. Böyle genç görünüşlü halini bilmiyordum onun. Hoş bir adam oluvermişti. Ama ara sıra sözünü kesiyor ve arkasına korkuyla bakıyordu. Öğrenci onun söylediklerine sanki bir su gibi içiyordu. Bu sahnenin olağanüstü bir yanı yoktu. Yeniden okumaya başlamak üzereydim ki öğrencinin elini arkasından masanın kenarında ağır ağır kaydırdığını gördüm. Otodidaktın göremediği bu el bir süre yoluna devam etti ve çevresini de yoklamaya koyuldu. Sonra şişman sarışının koluna rastlayınca ona bir çimdik attı. Otodidaktın söyledikleriyle sesini çıkarmadan dalga geçen sarışın boş bulunmuştu. Birden yerinden fırladı, şaşkınlık ve hayranlıkla ağzı adam akıllı açıldı. Esmer öğrenci saygılı ilgi halini bozmamıştı. Bu yaramaz elin onun eli olduğuna inanmak zordu. Onu ne yapmak istiyorlar acaba diye düşündüm. İğrenç bir şeyin ortaya çıkmak üzere olduğunu anlıyordum. Bunu engellemek için henüz geç olmadığının da farkındaydım. Bir ara ayağa kalkıp otodidaktın yanına gitmeyi ve omzuna vurarak onunla konuşmayı düşündüm. Ama tam o sırada kendisine baktığımı gördü. Konuşmasını hemen kesti ve tedirgin bir halle dudaklarını sımsıkı kapattı. Cesaretim kırılmış bir halde başımı hemen döndürdüm ve gazetemi okuyormuş gibi yaptım. Ama şişman kadın kitabını itmiş ve başını kaldırmıştı. Sanki büyülenmiş gibiydi. Kadının boşanacağını hissediyordum. Oradakilerin hepsi durumun patlak vermesini istiyorlardı. Ne yapabilirdim? Korsikalı'ya göz attım. Pencereden bakmıyordu artık. Bize doğru yarı dönmüş duruyordu. 15 dakika geçti. Otodidak yeniden fısıldamaya başlamıştı. Ona bakmaya cesaret edemiyordum ama gençleşmiş sevgi dolu halini ve üzerine çöktüğü halde fark etmediği ağır bakışları gözümün önüne kolayca getiriyordum. Bir aralık güldüğünü duydum. Çocukça tiz bir gülüştü bu. İçimi korkuyla doldurdu. Pis çocuklar bir kediyi suda boğmaya hazırlanıyorlardı sanki. Sonra birden fısıltılar kesildi. Bu sessizlik korkunç geldi bana. İşin sonuydu bu. Öldürücü andı. Gazetenin üzerine eğilmiştim. Okuyor gibi yapıyordum. Ama bir şey okuduğum yoktu. Kaşlarımı kaldırıp elimden geldiğince yukarı bakarak sessizliğin içinde karşımda olup bitenleri görmeye çalışıyordum. Başımı hafifçe çevirince göz ucuyla bir şey yakaladım. Bu demin masa boyunca ilerlemiş olan küçük ve beyaz eldi. Gevşemiş, yumuşak ve istekli bir halde sırt üstü duruyordu. Denize girdikten sonra güneşte ısınan bir kadının tembel çıplaklığı vardı üzerinde. Esmer ve tüylü bir nesne korka korka yanına geliyordu onun. Tütünden sararmış kalın bir parmaktı bu. Küçük ve beyaz elin yanında bir erkeklik organının bütün kabalığıyla görünüyordu. Parmak bir aralık durdu, kas katıydı, yumuşak avuca yönelmişti. Sonra birden çekinerek okşamaya başladı onu. Şaşırmamıştım ama öfkelenmiştim. Otodidakta budala, içine düştüğü tehlikeyi anlamıyor muydu? Bir kurtuluş yolu vardı, bir tek şansı vardı. İki elini masanın üzerine kitabın iki yanına koyup hiç kıpırdatmadan dursaydı, başına geleceklerden bu seferlik kurtulurdu. Ama bu şansını kaçıracağını biliyordum. Parmak hareketsiz duran elin üzerinde usul usul, alçak gönüllülükle gidip geliyordu. Üzerine çökmeye cesaret edemeyip ona hafifçe değiyordu. Sanki kendi çirkinliğinin bilincindeydi. Birden başımı kaldırdım, bu inatçı gidiş gelişe dayanamıyordum. Uyarmak için otodidaktın bakışlarını yakalamaya çabalıyor ve hızla öksürüyordum. Ama otodidakt gözlerini kapamış gülümsüyordu. Öteki eli masanın altında kaybolmuştu. Öğrenciler gülmüyorlardı artık, sapsarı kesilmişlerdi. Küçük Esmer'in dudakları kenetlenmişti, korkuyordu. Olayların kendi gücünü aştığını hissetmişe benziyordu. Ama elini çekmiyordu. Masanın üzerinde biraz kasılmış halde hareketsiz tutuyordu onu. Arkadaşı korkmuş ve aptallaşmış bir halde ağzını açıyordu. Korsikalı o sırada haykırmaya başladı. Kimse duymadan gelip otodidaktın iskemlesinin arkasında durmuştu. Yüzü pancar gibiydi, güler gibi bir hali vardı. Ama gözleri kıvılcımlar saçıyordu. Oturduğu bir yerden sıçradım. Ne var ki üzerimden ağır bir yük kalkmış gibi oldu. Bekleyiş dayanılmayacak kadar ağırdı. Bunun bir an önce sona ermesini istiyordum. İsterlerse otodidaktı dışarı atsınlar ama bu bir an önce sona ersin. Çarşaf gibi bembeyaz kesilmiş iki öğrenci, göz açıp kapayıncaya kadar çantalarını alıp ortadan kaybolmuşlardı. Öfkeden çılgına dönmüş olan Korsikalı, "Gördüm sizi, bu kez gördüm." diye haykırıyordu. "Yalan diyemezsiniz artık, söyleyecek misiniz, bunu da inkar etmeye kalkışacak mısınız? Ha? Yaptığınız dümeni görmüyorum sanıyordunuz değil mi? Benim gözlerim kör değil aslanım. Dur bakalım, sırası gelecek, biraz sabırlı ol. Yakaladığım zaman ona pahalıya mal olacak diyorum. Adınızı da adresinizi de biliyorum. Patronunuz Bay Şulye'yi de tanıyorum. Kitaplık yöneticisinden mektup alınca yarın nasıl o şaşıracak? Değil mi? Susun diye haykırdı gözlerini devirerek. Bu işin burada kalacağını da sanmayın sakın. Fransa'da mahkemeler var sizin gibi herifler için. Beyefendi bilgi ediniyordu sözümü da. Kültürünü arttırıyordu. Kitaplar için ya da bir şey sormak için gelip beni rahatsız ediyordu. Bunları hiçbir zaman yutmadım. Ne sandınız siz? Otodidak şaşırmış görünmüyordu. Bunu yıllardır beklemiş olmalı. Korsikalı'nın çıt çıkarmadan gelip arkasında duracağı ve kulaklarında öfkeli bir sesin çınlayacağı günü 100 kere gözümün önüne getirmiş olmalı. Ama her akşam kitaplığa gelmekten ve harıl harıl okumaktan geri kalmıyordu. Arada bir hırsız gibi beyaz eli ya da belki de küçük bir çocuğun bacağını okşuyordu. Yüzünde daha çok bir baş eğiş görüyordum. "Ne demek istediğinizi anlamadım," diye kekeledi. "Ben buraya yıllardır gelirim." Kızmış gibi, şaşırmış gibi görünmek istiyor ama inançla yapmıyordu bunu. Olayın burada olduğunu, hiçbir şeyin onu durduramayacağını, onu dakika dakika yaşamak gerektiğini biliyordu. Yanımdaki kadın, "Aldırmayın söylediklerine, gördüm ben," dedi. Ağır ağır yerinden kalktı. "Hem de ilk görüşüm değil. Geçen pazartesi, bundan biraz geç, neler yaptığını gördüm ama bir şey söylemek istemedim. Gözlerime inanamıyordum doğrusu. İnsanların bilgi edinmek için geldikleri ciddi bir yerde, bir kitaplıkta yüz kızartıcı şeyler olabileceğine inanmazdım. Benim çocuğum yok ama evlatlarını çalışsınlar diye buraya gönderen ve onların rahatsız edilmediklerini sanan, üstelik bunun gibi canavarların çocukların ödevlerini yapmalarına bile engel olduklarını bilmeyen annelere acıyorum doğrusu. Korsikalı otodidakta yaklaştı. "Hanımın dediklerini duydunuz değil mi?" diye haykırdı suratına. "Numara yapmaya kalkışmayın, aşağılık herif, sizi herkes gördü." Otodidak onurlu bir şekilde, "Ağzınızı bozmamanızı rica ederim," dedi. Bu da rolünün bir parçasıydı. Belki her şeyi açıklamak, kaçmak isterdi ama rolünü sonuna kadar oynamak zorundaydı. Korsikalı'ya bakmıyordu, gözleri büsbütün kapalı gibiydi. Kolları iki yanına sarkmıştı, bir ölü gibi solgundu. Sonra birden yüzü kıpkırmızı kesildi. Korsikalı öfkeden boğulacak gibiydi. "Ağzımı bozmayayım mı? Pis herif, sizi görmediğimi mi sanıyorsunuz? Gözetlediğimi söylemedim mi? Aylardır gözetliyordum sizi." Otodidakt omuzlarını silkip kitabına dalmış görünmeye çalıştı. Yüzü kızarmış, gözleri dolmuştu. Çok ilgi duyuyormuş gibi bir hali vardı. Bir Bizans mozaiğinin reprodüksiyonuna dikkatle bakıyordu. Kadın Korsikalı'ya bakarak, "Amma pişkin adam, okumaya devam ediyor," dedi. Korsikalı kararsızdı. O sırada Korsikalı'nın yıldırdığı çekingen ve uysal bir delikanlı olan yardımcısı, masanın ardından ağır ağır ayağa kalkmış sesleniyordu. "Paoli, ne oluyor?" Kararsızlık dolu bir an geçti. Bu iş burada kalır diye umutlandım bile. Ama Korsikalı içinde bulunduğu durumu düşünüp kendini gülünç bulmuş olmalı. Sesini çıkarmayan kurbanına ne diyeceğini bilemeden sinirli bir halle iyice geridip boşluğa koca bir yumruk attı. Otodidak korku içinde döndü. Ağzı açık Korsikalı'ya bakıyordu. Gözlerinde korkunç bir ürküntü vardı. "Beni döverseniz şikayet ederim," dedi güçlükle. "Kendi isteğimle gideceğim buradan." Ben de ayağa kalktım ama iş işten geçmişti. Korsikalı zevkle inleyerek yumruğunu ansızın otodidaktın burnuna yapıştırdı. Bir an esmer bir yumruk ve bir yenin üstünde otodidaktın utanç ve acıyla açılmış güzelim gözlerinden başka şey göremedim. Korsikalı yumruğunu çekince otodidaktın burnu kanamaya başladı. Ellerini yüzüne kapamak istedi ama Korsikalı ağzının kenarına bir kere daha vurdu. Otodidakt iskemlesine yığılarak çekingen ve tatlı gözlerle önüne baktı. Burnundan akan kan elbisesine bulaşıyordu. Sol eliyle kanayan burnunu silmeye çabalarken sağ elini masanın üzerinde gezdirerek paketini bulmaya çalışıyordu. Kendi kendine konuşuyormuş gibi "Gidiyorum," dedi. Yanımdaki kadının beti benzi atmıştı, gözleri parıldıyordu. "Pis herif, çok iyi oldu," dedi. Öfkeden titriyordum. Masanın çevresini dolanıp bacaksız korsikalıyı yakasından tutarak havaya kaldırdım. Masanın üzerine çalacaktım. Masmavi olmuştu, çırpınıp duruyor, beni tırmalamaya çalışıyordu. Ama kısa kolları yüzüme yetişmiyordu. Hiçbir şey söylemiyordum. Burnunun üzerine bir yumruk yapıştırıp yamyatsı etmek istiyordum sadece. Anlamıştı bunu, yüzünü korumak için dirseğini kaldırdı. Korktuğunu görünce sevinmişti. Birden bağırıp çağırmaya başladı. "Yabani herif, bırak beni. Sen de mi onun gibisin yoksa?" Onun için bıraktım hala şaşıyorum. İşlerin karışmasından mı korkmuştum? Yoksa bu vilde geçirdiğim tembellik yılları beni yumuşatmış mıydı? Eskiden olsa çenesini dağıtmadan bırakmazdım onu. Ayağa kalkabilmiş olan otodidakta döndüm ama bana bakmak istemiyordu. Başı önüne eğik, paltosunu askıdan almak üzere ilerledi. Kanı dindirmek ister gibi sol eliyle bir teviye burnunu yokluyordu. Ama kan durmuyordu. Otodidaktın fenalaşmasından korkuyordum. Kimseye bakmadan mırıldandı. "Yıllardır gelirim buraya." Ayaklarını yere basar basmaz bacaksız korsikalı durumu egemenliği altına almıştı. "Defolun buradan," dedi otodidakta. "Bir daha da adımınızı atmayın, yoksa sizi polisle dışarı attırırım." Otodidakta merdivenin altında yetiştim. Tedirgindim. Onun utancından utanıyordum. Ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Beni görmüyormuş gibi bir hali vardı. En sonunda mendilini çıkardı, içine bir şeyler tükürdü, burnu daha az kanıyordu. "Gelin bir eczaneye gidelim," dedim beceriksizce. Yanıt vermedi, okuma odasından gürültüler geliyordu. Hepsi birden konuşuyor olmalı. Kadın tiz bir kahkaha attı. Otodidak, "Bir daha hiç gelmeyeceğim buraya," dedi. Arkasına dönüp ne yapacağını bilmez gibi merdivene, okuma salonunun girişine bakıyordu. Başını çevirince burnundan gelen kan takma yakasıyla boynunun arasından aşağı aktı. Ağzı ve yanakları kana bulanmıştı. Kolundan tutarak "Gelin," dedim. Ürpererek şiddetle çekti kendini. "Bırakın beni." "Yalnız kalmanız doğru olmaz. Yüzünüzü yıkamak, ilaç sürmek gerek." Biraz önce söylediklerini tekrarlıyordu. "Bırakın beni, rica ederim efendim, bırakın beni." Neredeyse bir sinir buhranına tutulacaktı. Uzaklaşmasına engel olmak istemedim. Batan güneş bir ara kambur sırtını aydınlattı, sonra gözden kayboldu. Kapının eşiğinde yıldız biçiminde bir kan lekesi vardı. Bir saat sonra. Ortalık alacakaranlık, güneş batıyor. Tren 2 saat sonra kalkacak. Parkı bir uçtan öbür uca ilk olarak geçtim. Bulibe sokağında dolaşıyorum. Buranın Bulibe sokağı olduğunu biliyorum ama tanımıyorum onu. Genel olarak bu sokakta yürüdüğümde kapkalın bir sağduyu yığınından geçiyormuşum gibi gelirdi bana. Hantal ve geniş Bulibe sokağı kaba saba ciddiliği, katranlı kambur yüzeyiyle zengin kasabalardan geçtikleri zaman 1 kilometreden fazla her iki yanlarında kocaman 2 katlı binaların uzadığı kentler arası yolları hatırlatıyordu. Köy yolu diye adlandırdığım bu sokak bir ticaret limanına hiç uymadı ve iğreti durduğu için hoşuma gidiyordu. Evler bugün de yerli yerinde ama bir kır evi görünüşlerini kaybetmişler, birer apartman haline girmişler. Biraz önce parkta da aynı izlenime kapılmıştım. Bitkiler, çimenler, Olivia Masquerade fiskiyesi, anlamsız olmak için çaba harcayarak bir inatçılık görünümüne bürünmüşlerdi. Anlıyorum şimdi, beni ilk bırakan kent. Daha bu vilden ayrılmadım ama şimdiden orada değilim. Bu vil susuyor, bana hiç aldırmadan eşyasını bu akşam ya da yarın yeni gelenlere taptaze sunabilmek için derleyip düzenleyerek örten bu kentte hala 2 saat kalmak zorunda oluşum garibime gidiyor. Her zamankinden daha fazla unutulmuş hissediyorum kendimi. Birkaç adım atıp duruyorum. İçine düştüğüm bu tüm unutuluşu tadıyorum. 2 kent arasındayım. Biri bilmiyor beni, öteki artık tanımıyor. Beni kim hatırlar? Londra'da bulunan etine dolgun bir kadın belki. Peki ama düşündüğü ben miyim acaba? Sonra o adam da var, o Mısırlı. Belki şimdi odasına girmiş onu kolları arasına almıştır. Kıskanç değilim, bu kadının öldükten sonra yaşamaya devam ettiğini biliyorum. Karşısındaki adamı bütün varlığıyla sevse bile bir ölü kadın aşkından başka şey olmaz bu. Onun son canlı aşkını ben yaşadım. Ama adam ona zevk duyurabilir. Kadın ruhsal kargaşa içine batıyor ve kendinden geçiyorsa, varlığında kendisini bana bağlayan bir şey kalmamış demektir. Zevk duyuyorsa ben onun için sanki hiç karşısına çıkmamış bir insandan farksızım. Beni bir anda içinden çıkarıp attı demektir. Dünyadaki bütün bilinçler de beni işlerinden attılar, boşadılar. Tuhafıma gidiyor bu. Oysa var olduğumu iyice biliyorum. Burada bulunduğumu biliyorum. Ben deyince bir boşluk duygusuna kapılıyorum. Öyle unutulmuşum ki kendimi iyice hissetmek elimden gelmiyor. Benden kalan bütün gerçeklik var olduğunu hisseden varoluş sadece. Yavaş yavaş uzun uzun esniyorum. Kimse, hiç kimse için. Antoine Roquevantin ne ki? Soyut bir şey o. Bilincimde kendimle ilgili ufacık renksiz bir anı sallanıyor. Antoine Roquevantin. Birden ben soluklaşıyor, soluklaşıyor, işte söndü. Pırıl pırıl, hareketsiz, bomboş bilinç duvarların arasına konulmuş, kendi kendine sürüp gidiyor. Kimse yok bu bilincin içinde artık. Biraz önce birisi ben, benim bilincim diyordu. Kim? Dışarıda gürültülü sokaklar vardı. Bilinen renkleri ve kokuları ile sokaklar. Kimsenin olmayan duvarlar ve kimsenin olmayan bir bilinç kaldı geriye. Hepsi şu duvarlar ve bu duvarlar arasındaki bir kişiliğe bağlı olmayan canlı ufacık bir saydamlık. Bilinç bir ağaç gibi, bir tutam ot gibi var. Uyuyup duruyor, sıkılıyor. Dallardaki kuşlar gibi küçücük varoluşlar bulunuyor içinde. Bir görünüyor, bir kayboluyorlar. Gri gökyüzü altında şu duvarlar arasında unutulmuş ve bırakılmış bilinç. Varoluşun anlamı da şu, bilinç fazlalık olmanın bilincidir. Genişler, dört bucağa yayılır, koyu renkli duvarın üzerinde lambalar boyunca ya da karşıda akşamın sisleri içinde kendini kaybetmeye uğraşır. Ama hiçbir zaman unutmaz kendini. Bu durumda bile kendini unutan bir bilinç olmanın bilincidir. Onun alın yazısı bu. Boğuk bir ses şunları fısıldıyor. Tren 2 saat sonra kalkacak. Sesle birlikte bu sesin bilinci de var. Bir yüzün bilinci de var. Kana bulanmış, ağır ağır geçiyor. Gözlerinden yaşlar akıyor. Bu yüz duvarlar arasında değil, hiçbir yerde değil. Ortadan kayboldu. Onun yerini başı kana bulanmış, kambur bir gövde alıyor. Ağır adımlarla uzaklaşıyor. Her adımda duruyor sanki ama durmuyor. Karanlık bir sokakta yürüyen bu gövdenin bilinci de var. Gövde yürüyor ama uzaklaşmıyor. Karanlık sokak bitmiyor. Hiçlik içinde kayboluyor. Bu sokak duvarların arasında değil, hiçbir yerde değil. Sonra otodidak kentte dolaşıp duruyor diyen bir sesin bilinci var. Ama aynı kentte değil. Hayır, bu anlam taşımayan duvarların arasında değil. Otodidak kendisini unutmayan yırtıcı bir kentte dolaşıyor. Onu düşünenler var, Korsikalı şişman kadın, belki de kentteki herkes. Henüz kaybolmuş değil o, ben dediği şeyi kaybedemez. İşkenceyle kıvranan, iyice öldürmedikleri kanlı benliğini unutamaz. Dudakları, burun delikleri acır durur. Canım acıyor diye düşünür, yürür, yürümesi gerek. Bir an dursa kitaplığın duvarları dört bir yanını çevirir, hapseder onu. Korsikalı yanı başında biter ve aynı sahne bütün ayrıntılarıyla yeniden başlar.